Ayrım 10. Çıplak ve Özgür. Muzaffer Oruçoğlu. Sayfa 75. Genç bir kızın hayatı. Herkes midesinin boşluğu kadar çalışmalı. Sıkıntısını hafifletmek için bir bardak tuzsuz ayranı kafaya dikti Mahmut. Duvarların ve yoğun yazmanın yarattığı ağır kasaveti dağıtmanın bir yolu olarak yüzüne soğuk su çarptı. Ormandan topladığı yeşil eriklerden bir tanesini ağzına attı. Yeşili bu denli vahşi bir erik yediremedim düşünceme diye iç geçirdi. Odayı voltalamaya başladı baştan başa. Kitap tomarının üzerindeki dosyaya dikti bakışlarını gidip gelirken. Dosyayı aldı, her zamanki yerine oturdu. Dosyayı açtı, esniyerek ilk sayfadaki dev harflere baktı. Genç bir kızın hayatı. Yazan Gülcan Samanlı. Burnunun ucunu kaşıyarak sayfayı çevirdi. Ben Gülcan Samanlı. Şimdi size nasıl doğduğumu anlatacağım. Anam beni Royal Women Melbourne Hospital'da doğurdu. Ziyaretime kimse gelmedi. Sanki ben dünyaya gelmemişim. Beni doğuran el, beni bilsin yeter. Gelmeyenin sıçmışım çarkına. Son cümlenin üzerine kalın bir çizgi çekti Mahmut. Sarılık olmuşum. Işıklı cam fanusun içine koydular beni. Kalçamdan iğne vurdular. Sonra çıkardılar. Babam geldi, kucağına aldı, ağzımdan öptü, adımı Gülcan koydu. Anam beni kucağına aldı. Babamla birlikte hastaneden çıktık. Arabamız yoktu, ışığa baktım. Gökdelenlerin arasında sıkışan gökyüzüne baktım. Hep baktım. Çok baktım. Motor gürültülerini dinledim. İnsanlar benim ağzımdaki süt kokusundan kaçıyorlardı. Trafik ışıklarını geçerken yırtılan kalın bez gibi sesler çıktı arkamdan. Altıma kaçırdım. Anam dinledi, hoşlandı. Sütünün işe yaradığını anladı. İçimin boşalmasına sevindi. Son dört cümlenin üstünü çizdi. Bunlara gerek yok diye kenar not düştü. Trene bindik. Broadmeadows istasyonunda indik. Babam Ford fabrikasındaki işine gitti. Anam beni evimize götürdü. Bahçe duvarından sarkan gül kokusu hoşuma gitti. Kapı çarptı, komşunun köpeği havladı. İrkildim, korktum, altıma işedim. Aman çattık ha, diyerek son cümlenin üzerine iki kalın çizgi çekti Mahmut. Tavana baktım. Buzdolabı uyuklayan kedi gibi mır mır ediyordu. Büyümeye karar verdim. Her şeyi bir an önce kavramak istiyordum. Biraz büyüdüm. Babam annemle kavga ediyordu. Halının üzerinde yüzü koyun yatıyordum. Kollarıma dayanıyor, göğsümü azıcık kaldırıyor, kafamı dikiyor, kavgayı anlamaya çalışıyordum. Sağdan sola, soldan sağa devrilme hoşuma gidiyordu. Oturma pozisyonunu değiştirdi Mahmut, garip duygular içinde sürdürdü okuyuşunu. Büyümem hızlıydı. Yumurtayla sütü çok seviyordum. Broadmeadows İlkokulu'na yazıldım. İlk defa bu kadar kalabalık çocuk görüyordum. Burnum akmıyordu, çok sevinçliydim. Herkes bana bakıyordu. Ben herkese bakıyordum. Renkli lolilere benziyorlardı. Kimisi kara, kimisi beyaz, kimisi sarı, kimisi kahve, kimisi kırmızı, kimisi çilli. Ben beyazdım. Koşuyorduk, zıplıyorduk, gülüyorduk, bağırıyorduk, düşüyorduk. Beni okuldan hep annem alıyordu. Beni eve bırakıyor, işe gidiyordu. Benirlerin üzerine birer çizgi attı Mahmut. Kalktı, tencerede kaynattığı ot çayından iki kepçe koydu bardağa. 6 milyar insanın anılarını yazışını hayal etti. Belindeki ağrısının artması üzerine dosyayı alıp yüzü koyun okumaya başladı. Az sonra da babam geliyordu. Yorgun bir insandı. Ford fabrikasında çalışıyordu. Şarap içiyordu her zaman, küfrediyordu. Bir kadınla telefonda konuşuyordu. Annemin evde olmadığı zamanlar o kadınla konuşuyordu. Babamın gözleri her yere bakıyordu. Televizyondaki kızlara bakıyordu. Kızlar gidince kanal değiştiriyordu. Kızlı kadınlı kanal arıyordu. Birayı çok içiyordu. Babamın arkadaşı yoktu. Arkadaş arıyordu. Sık sık buzdolabını açıyordu. Sık sık kanal değiştiriyordu. Annem gelince kavga ediyordu. Babamın çeşit çeşit, türlü türlü küfürleri vardı. Onların hepsini anneme gönderiyordu. Annem babama köpek diyordu. Annemin köpeğinden başka bir şeyi yoktu. Köpek soyu diyordu. Hırlama diyordu. Babam dinlemiyordu, hırlıyordu. Peş peşe öksürdü Mahmut. Hırıltıyla boğazındaki balgamı söküp attı. Kızın düşünce ve inanç sistemini merak etti. Karanlık her şeyi yutunca kavgaları kızışıyordu. Onlar da birbirlerini yutmaya çalışıyorlardı. Babam istiyordu, annem vermiyordu. Annem verseydi komşular rahatsız olmazdı. Annem inatçıydı, babam kuvvetliydi. Yatakta boğuşurlardı. Annem yenilirdi, babam üste çıkardı. Annemin sesi yumuşardı. Yumuşak yumuşak bağırırdı, komşular duymazdı. Annem yorulur susardı. Ben de uyurdum. İnsanlar vermeyene saldırıyorlar. Kimde varsa o vermeli. Herkes midesinin boşluğu kadar çalışmalı. Babamla annem çok çalışıyorlardı. Ben kimseyle oynamıyordum. Sen hele şöyle dur diyorlardı. Ertelenmiş bir çocuktum. Öğretmenimin verdiği kitapları okuyordum. Kimse benim yaş günümü hatırlayamıyordu. Kimse benim yaş günümü kutlamıyordu. Evimizin önünde bir taş vardı, ben ona benziyordum. Dibinden uzun otlar çıkmıştı. Bir de çiçekler. Ya ben hangi taşa benziyorum diye mırıldandı Mahmut. Çiçekler arasında yosunlanmış küçük bir kayaya benzetti kendini. Anılara daldı yeniden. Annem Türkiye'ye gitti. Bir gece sesler duydum. Babamın odasından bir kadının iniltisi geliyordu. Annemin Türkiye'den döndüğünü sandım. Kalktım, kapıyı sevinçle açtım. Kadının bacakları babamın omuzlarına binmişti. Babam beni görünce hiç irkilmedi. "Kapıyı kapat, git yat. Yarın okula gideceksin," dedi. Kapıyı kapattım, gittim yatağıma uzandım. Kulağımı odadan gelen seslere verdim. Kadın babama dedi ki, bu kız gördüklerini annesine söyleyebilir. Babam da dedi ki, söylesin, biz zaten boşanacağız. Kadın bizim gibi Türk değildi. Hiç yorulmuyordu. Babama hadi, hadi diyordu, hadi durma. Babam Ford'da çalıştığı için duruyordu. Babam yakışıklıydı, kuvvetliydi. Her gece bir şişe içki içiyordu. İçki içmese babamı kimse durduramazdı. Babamı o kadının bacaklarının altında görünce anneme üzüldüm. Çünkü babam annemin, annem de babamındı. O kadın babamı annemden çalmıştı. Kalktım, kapıyı hafifçe araladım, içeri baktım. Babam bu sefer kadının arkasına geçmişti, yaylanıyordu, sırtı terliydi. İçeri girdim. Baba böyle yapıyorsun, annemden izin aldın mı? Dedim. Aldım, dedi. Git yat. Yarın okula gideceksin. Bir daha da gelme. Durum çok komikti. Babam bunları bana söylerken kadına tapur tupur yükleniyordu. Babam kadından korkuyordu. Çünkü babam durunca kadın, hadi durma diyordu. Ben fazla durmadan çıktım. Yatağıma gittim, yattım. Mahmut, Nurcan'ın cinsel sorunları bu denli geniş anlatmasının nedenleri üzerinde düşündü. Kızla buluşup yüz yüze sohbet etmeyi arzuladı. Annem Türkiye'den döndü. Babamın geceleyin o kadınla kendi odasında yaptığı çalışmaları anneme söylemedim. Babamla annem ayrıldılar. Annem evden çıkıp gitti. Beni de götür dedim, götüremeyeceğini söyledi. Annem Dallas'ta bir kocasız kadınla beraber kaldı. Bir ay sonra annem bir koca buldu. Evi olan bir adamdı bu. General Motor'da çalışıyordu. Karısı ölmüştü, 5 çocuğu vardı. Çok sonraları öğrendim ki annem beni yanına almak istemiş ama kocası olan o adam kabul etmemiş. Babam da beni vermemiş. Ben yalnız kaldım, evin önündeki o taş gibi. Annem haftada bir gizlice geliyordu. Yeni kocasından korkuyordu. Çevrede anneme orospu diyorlardı. Bana yemek getiriyordu, hediye alıyordu. Babamla konuşmuyorlardı. Beni okulda bahçeye çıktığımızda görüyordu. Beni bırakma, eve gel anne diyordum, ağlıyordu. Ben evlendim, gelemem diyordu. O ağlayınca ben de ağlıyordum. Arkadaşlarım bize bakıyordu. Ben okula kendim gidiyor, kendim geliyordum. Yemeklerimi kendim yapıyordum. Temizliğimi kendim yapıyordum. Evi süpürüyordum. Annemin yaptıklarının hepsini yapıyordum. Aklım büyümüştü. Ellerim çok çalışıyordu. Arkaya yaslanıp gözlüğünün camını sildi Mahmut. İyi yazar gerçeği değil, gerçeğin ruhunu yazar. Yaşadıklarını değil, yaşayamadıklarını yazar diye düşündü. Düşündüğünü kuşkuyla karşıladı. Kalıba girmeyen, kalıpları kıran bir beyne sahip olup olmadığını düşündü. Kaldığı yerden sürdürdü okumasını. Biraz daha büyüdüm. İlkokul 5. sınıfa başladım. Gözlerimin rengi değişti, güzelleştim. Ellerim büyüdü, kalçalarım gelişti, belim inceldi. Ellerim çok şeyler öğrendi. İnsanlar beni fark ettiler. Ben insanları fark ettim. Tabanları yüksek ayakkabıları sevdim. Gördüğüm köpeklerin gözlerine baktım. Erkekleri merak ettim. Köpeklerin erkeklerden daha kibar olduklarını fark ettim. Yaşlılar bile bana bakıyorlardı. Her bakıştan hoşlanıyordum. Annem o kocadan 2 çocuk doğurmuştu. Annemin bakışlarına acıyordum. Yüzü duvar taşlarına benziyordu. Annem insanlardan korkuyordu. Ayaklarının ucuna bakıyordu yürürken. Anneme çiçek veriyordum, çiçekleri öpüyordu. Verdiğim çiçekleri saçlarıma takıyordu. Çok doğurduğu için alnı büyümüştü. Taş duvarların üzerinden sarkan çiçekleri seviyordum. Hep o çiçeklere bakıyordum. Çoğalıyor, duvarı kaplıyorlardı. İnsanın yüreği de böyle çiçeklere bürünse ne iyi olur. Sarı, mavi gözlü bir çocuk beni sevdi. Yaklaştı bana. Elimi tuttu. Yağmur yağdı. Islandık. Burnunun ucunda kahverengi çiller vardı. Saçlarından akan sular burnunun ucundan damlıyordu. Ağaçlardan başka bize bakan yoktu. Ben bal gibi tatlı, bal gibi yumuşaktım. Işıklanmıştım. Çocuğun gözlerine gülümsüyordum. Dudakları karpuz içi gibi kıpkırmızıydı. Çocuk bana bakıyordu, bakmasını istiyordum. Islak saçlarıma dokunmasını istiyordum. Çocuk konuşmuyordu. Bakmak konuşmaktan güzeldir. Yağmur ılıktı. Yağmur bakmamızı bozamadı. Ağaçtan bir yaprak düştü çocuğun ayaklarının ucuna. Ağaç sallandı. Bir yaprak daha düştü. Çocuk yaprakları yaklaştırdı birbirine. Ben bir yaprağa dokundurdum. Çocuk parmağının ucuyla çeneme küçük küçük dokundu. Ben saçlarına dokundum. O evden taşındık. Babam yeni bir kadın buldu. Evlenmedi. Kadın büyük gözlüydü. Bana küçük küçük bakıyordu. Dudakları boyalıydı. Kaymaklı kremalı pastalara benziyordu. Yüzü cilalı tahta gibiydi. Kadın konuşuyor, babam dinliyordu. Babam konuşuyor, kadın dinlemiyordu. Kadının anlatacak çok şeyi vardı. Anlatıyordu. Yan odadan dinliyordum. Dinlemekten yoruluyordum. Kadın içiyordu, ağlıyordu. Şişeleri birbirine vuruyor, kırıyordu. Kırık şişelerin üzerinde ayakkabılarıyla dans ediyordu. Kadın, her erkek şişe parçasıdır diyordu. Benim sevgilim de küçük bir şişe parçası oluyordu o zaman. Üzülüyordu. Komşunun havlayan köpeklerini dinledi Mahmut. Dünyanın en iyi köpek dinleyicisi olduğunu düşündü. Her havlayışta mağarasına sığınan ve kanının içine akışını dinleyen yaralı bir ceylan canlandı hayalinde. Zirvesi dumanlı bir dağın koyağında tek başına oturan bir hapishane firarisine benzetti kendine. Dosyaya kaydı bakışları yeniden. Babam o çok konuşan kadını kendi odasında çok bağırtıyordu. Kadının sesi gecenin zamanını alıyordu hep. Komşular babamın o kadını dövdüğünü sanıyorlardı. Ben biliyordum çünkü ben kapı aralığından seyrediyordum. Babamın kendisine neler yapmasını hep o kadın söylüyordu. Evin susan eşyaları arasında canlı bir eşyaydım. Çok iyi dinliyordum, iyi anlıyordum. Mavi gözlü arkadaşımın da büyüyünce babam gibi olacağını, beni bağırtacağını düşünüyordum. Bağırmak ağlamaktan iyiydi. Ben annemin karnındayken annemin bağırdığını duyuyordum. Bir kuş, bir kuşun sırtına çıktı. Ben alttaki kuşun bağırdığını duydum. Dalga kıyıya vurunca bağırıyor, yanan bina bağırıyor. Bağırtılara taktı kafayı kız diye iç geçirdi Mahmut. Çelişkilerden oluşan içindeki yumak karınca yuvası gibi kaynıyor. Kız tutuşmuş. Eski Anadolu uygarlıkları gibi elinden gelse secde ettiği putunu yonta yonta fallusa benzetecek. Yemek yediği kaşığın sapını, dibek tokmağını, kullandığı tüm araçlarını fallus biçiminde yontacak. Bir bardak portakal suyu aldı dolaptan. Kafaya dikti. Aynaya baktı. Anarşist liberteliğin zirvesine vardığını ve orada delirerek ışığa dönüştüğünü hayal etti. Askeri maçlar başlayınca radyoyu kapattı. Maçları dinleyecek ne sabır ne de zaman var bende. İnternasyonel hariç diye mırıldandı. Tüm büyük ulusların milli maçları böbürlenmenin, büyüklük taslamanın örnekleridir. Polonya hariç. Henüz Polonya'yı yitirmedik diye başlıyor. Ne güzel. Oturdu, kaldığı yerden sürdürdü okumasını. O adamın annemi bıraktığını, çok dövdüğünü duydum. Annem kaçtı, bir sığınma evine sığındı. Çocuklarını aldı, Türkiye'ye gitti sonra. Gitmeden geldi beni gördü. Kırılmış bir dala benziyordu, yaprakları solmuştu. Düştü düşecekti toprağa. Anneme çok acıdım. İçimin suları kurudu, ağlayamadım. Acı suları kurutur. Ağlayamayanın acısını yazmak zordur. Ben iyi yazamıyorum. Acının fotoğrafı yok. Acının renklerini kimse görmemiş. Acı konuşsa, biz dinlesek. Ah ne güzel olur. İnsanlar birbirlerini anlamıyor. Acının sesini kimse duymuyor. Kadın yarım insandır. Erkek de yarım insandır. Neden? Çünkü birbirlerini anlayamıyorlar. Yarım anlıyorlar. Ben iyi anlıyorum. Annemi, babamı iyi anlıyorum. Geceliğin babamın odasında bağıran o kadını da çok iyi anlıyorum. Bağırmasa anlayamam. Herkes yazmalı diye düşündü Mahmut. Edebiyat, herkesin yazdığı ya da okuduğu bir çağda ayrıcalığını yitirir ki bu, edebiyatın özgürlüğü fethetmesi demektir. Herkes yazarsa yeryüzü kitap mezarlığına döner. Dönsün. 20 sayfayı kaba bir göz atışla 5 dakikada geçti. Canım sıkılıyor diye mırıldandı. Fırçaya sarılsam, nesneler dünyasının ruhunu, ışık ve renk dünyasının ruhuyla fethetsem, delirmiş bir gökkuşağına çevirsem yeryüzünü. Bir bardak su içti. Pencereden gökyüzüne baktı. Bu kahredici sonsuzluk içinde ben kimim? Maddenin önünde mi yürüyorum, yoksa arkasında mı? Başkaları tarafından neden bu kadar kolay kavranıyorum? Tanımıyorlar ve okuduklarında da kolay kavruyorlar. Demek ki kendimi keşfedemiyorum. O anda bir Dersim atasözü çınladı kulaklarında. Sen kendini tanı ki başkaları da seni tanıyabilsin. Elbise dolabının kapısındaki aynaya baktı. Gözlerinin kızardığını gördü. Gerçek gör, sesin ve ışığın önünde yürür. Büyük düşünce gibi, diye iç geçirdi. Dibi karanlık bir çıra gibiyim. Dibimdeki karanlıkta oturuyor o kadın. Karanlıkla özdeşleştiriyor beni. Kütüphane ile çiçek bahçesi arasında kurulan bir evde doğup büyüseydim keşke. Konu bulmakta güçlük çekiyorum. Arkasını görmek için ömür boyu dönen bir ahmağın yaşamını yazmalıyım. İnsanlığın ahmak yanını. Koltuğa, her zamanki köşesine oturdu yeniden. Dosyayı açtı. Yeryüzündeki hiçbir yazar kendi gerçeğine bu kız kadar yaklaşamamıştır diye düşündü. Sızlayan, kanayan bir vicdanın coğrafyasında geziniyorum. Kaldığı yerden başladı okumaya. Artık büyümüştüm. 14 yaşına girmiştim. Arap çocuk durmadan beni izliyordu. Güzel olduğumu söylüyordu. Ben İtalyanı seviyordum. Yakışıklıydı. Arap çocuk da yakışıklıydı. Ama ağzı bozuktu. İtalyan içtiği sigarayı bana uzatıyordu. Birkaç kere çekiyordum. Arap da uzatıyordu. Onunkini almıyordum. İtalyan sınıfımızın en başarılı öğrencisine de ilgi gösteriyordu. Kıskanıyordum. Kıskanınca araba yaklaşıyordum. Arap zekiydi. Kıvırcık saçları vardı, papağan gözlüydü. Çok güzel dans ediyordu. İtalyan beni ormanda öpmek istedi, öptürdüm. Uzun uzun öptü. Sen sudan daha güzelsin dedi, sevindim. Sınıfın en başarılı öğrencisinden daha güzeldim. Daha güzel değildim, ona güzel görünüyordum. Çok, çok kötü bir şey oldu. Bir gün kütüphanenin arkasında onları gördüm. İtalyanla Su öpüşüyorlardı. Bacaklarını koltuk yapmış, kızı koltukta oturtmuştu. Beni görmediler. Gittim tuvalette ağladım. İtalyandan nefret ettim. Kıvırcık saçlı Arap bana iyi davranıyordu. Artık uzattığı sigarayı reddetmiyordum. Birkaç yudum çekip geri veriyordum. Dudaklarım onun dudaklarının değdiği yere değiyordu. Bu hoşuma gidiyordu. Çantamdaki yemeğin yarısını ona veriyordum. Vermek hoşuma gidiyordu. Hep vermek istiyordum. Verdiğim zaman yüreğim büyüyordu. Her şeyi daha çok seviyordum. Almayı düşünmüyordum. Veriyordum ama almak için değil. Onun bir gülümseyişi, bir teşekkürü bana yetiyordu. Rahatlıyordum. Annemi daha az düşünüyordum. Gözleri çok güzeldi. Adı Halit'ti. Çok az konuşurdu. Bana benziyordu. Bakmayı, dinlemeyi seviyordu. Ben çok okuyordum. O okumuyordu. Soru sormayı seviyordu. Okul dağılınca ormana gidiyorduk. Yan yana yürüyorduk. Elimden bile tutmuyordu. Sonunda dayanamadım. Sarı bir çiçek kopardım, kendisine uzattım. Aldı, teşekkür etti. Bir çiçek de o kopardı, bana verdi. Elini elime aldım. Elini götürüp yüreğimin üstüne koydum. Yüreğim tutuşmuştu, kuru yaprak gibi. Yüreğim çok acele ediyordu. İnsan sevince sevişmek istiyor. Sevişmek insana iyilik etmenin en iyi yoludur. İnsan insana sevişerek yol gösterir. İnsan ekmeği, sütü, balı sever. Sevişince insan insana eklenir. Ortaya çoğalmış bir insan çıkar. İnsan her yaşta sevişmek ister. Ben çocukken babamla sevişmek istiyordum. Babam aşk üniversitesini birincilikle bitirmişti. Bulduğu her kadınla iyi sevişiyordu. Kadınlar sevişme anında deliriyorlardı. Babam iyilikle doluydu. İyilikleri yakıcıydı. Onun için her kadın bağırıyordu. Kıvırcık saçlı Halit babama benziyordu. Yüzü güzeldi. Çiçek bahçesinde kırık bir ayna parçası vardı. Halit'in yüzüne benzetiyordum o kırık aynayı. Avuçlarının içini çiçek gibi kokluyordum. Sigarasını almadığım insan nasıl oldu da beni kendisine delice bağladı? Hızla renkleniyordum. Elmaydım dalda, tatlanıyordum, kızarıyordum. Ormandaydık yine. Halit yoruldu. Çimenlerin üzerinde oturdu. Oturuşu çok tatlıydı. Güneş kıvırcık saçlarının uçlarını kavurmuştu. Dayanamadım, gittim Halit'in kucağına oturdum. Beni güçlü kollarıyla kaldırdı, yana oturttu. Evlenmeden bu işleri yapmamamı söyledi. Beni öpmesini istedim, kabul etmedi. Evlenmeden öpüşmenin günah olduğunu söyledi. Hemen ardından beni çok sevdiğini söyledi. Gözlerine yakından baktım. Arzusu yüksekti. O anda gözlerinin içindeki ateşte yanmak istedim. Sadece elimi tutuyordu. Benimle sevişmiyordu. Sevişmeyince çıldırıyordum. Her gün bir aşk romanı okuyordum. Yorgunluktan gözlerim kızarıyordu. Zayıflamıştım biraz. Halit'ten başka bir şey görmüyordum. Saçlarımın uçları, tırnaklarımın uçları, kirpiklerimin uçları, memelerimin uçları. Her şeyim Halit'i düşünüyordu. Halit olmuştum, kaybolmuştum. Kendimi aramak, kendimi bulmak istemiyordum. Benden başka hiç kimse beni anlayamazdı. Arasa da bulamazdı. Yaşam çok güzeldi. Her şeyi çok iyi duyuyor, çok iyi kavruyordum. Göğüslerimi rüzgara veriyordum. Yağmurda sırılsıklam ıslanıyordum. Tek başına, ormanlarda. Mahmut, anılarını anlatan kızın, tabu tanımadan her şeyi anlatma cesaretini nereden aldığını merak etti. Dinin ve geleneğin terbiyesinden uzak birisi mi? Ruhundan taşan hiçbir şeye zincir vurmuyor diye düşündü. Karanlığını yangına çeviren bir kız. Türkçesi de güzel, zeki. Sıkıntısını hafifletmek için bir havuç yedi. Oturdu, kucağına aldı dosyayı. Bazı şeyleri hesaba katıyordu. Bir kuş kadar serbest değildi. Bir daldan bir dala konarken rahat değildi. Evleninceye kadar beni öpmemesini kimden öğrenmişti? Babam bana nasıl davranılacağını hiç söylemedi. İyi ile kötüyü göstermedi. Onları ben buldum. Babası Halit'i hep buldurmuş. Evlendiğimizde bir çocuğumuz olursa ne olacak? Halit çocuğumuza hep bulmayı öğretecek. Olsun. Halit'i seviyorum. İnsanlar karıncalara benziyor. Hep aynı yolda yürüyor. Yürüyüşleri de benziyor. Hiçbir karınca yalnız yürümeyi sevmiyor. Halit yalnız yürümeyi sevse ne güzel olur. Halit gerçekten düşündüğü gibi mi davranıyordu? Benim davranışlarımı seviyordu. Neden? Onun davranışları onun muydu? Okullar tatile girdi. Halit gitti. Nereye gideceğini söylemedi. 10 gün aradım onu. Bütün okul arkadaşlarıma sordum. Dayanamadım, Arap komşusuna sordum. Benden gizlediler. Evlerini bulamadım, taşınmışlardı. Bir yaz boyu aradım. Delirecektim. Gittiği yeri bana neden söylemedi? Arapların yaşadıkları semtleri gezdim günlerce. Öğretmenlerime sordum. Oturduğum evi biliyordu. Adresimi, telefonumu biliyordu. Her telefon çalışında koşuyordum. Günde 3 kere posta kutusuna bakıyordum. Yuvasını arayan bir kuş yavrusuydu. Okulun açılış gününü bekliyordum. Çok sabırsızlanıyordum. Açılış günü erkenden gittim. Çok erkendi. Benden başka gelen yoktu. Merdivende oturdum. Gelen öğrencileri izledim. Tek tek. Uzaktan gelenleri Halit'e benzetiyordum. Herkes gelmişti. Halit yoktu. Sınıfımın tüm öğrencilerine sordum. Kimse bilmiyordu. Bir saat sonra bahçeye çıktık. Öğrencilerin arasında aradım onu. Sınıflara girdim çıktım. Öğretmenlere sordum. Yoktu. Halit yoktu. Kayıplara karışmıştı. Umut vermiyordu. Uzak bir semtte oturabilirdi. O semtin okuluna gidebilirdi. Ben bu halimle Melbourne'un okullarını gezemem. Aman gezme diyerek ayağa kalktı Mahmut. Kaldığı sayfayı katladı. Uyumak için yatak odasına geçti. 10. ayrımın sonu. Sayfa 85.